Birinci ayrım. Altı nokta Körler Kütüphanesi adına Filyos Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filyos. Eserin adı Erbakan. Eziyet edilerek yalnızlığa yükseltilen bir siyasal liderin portresi. Yeniden elden geçirilmiş ve genişletilmiş baskı. Yazarı Soner Yalçın. Türü inceleme araştırma. Kırmızı Kedi Yayın Evi. 1. basım Şubat 2013. ISBN numarası 978-605-5340-86-5. Bu kitap 354 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 15 Ekim 2013. Kurum telefonu 0312-363-7746. Arka kapak. İnadın ve sabrın adıydı, felaketler onu yıkılmaz yaptı. Yaşamdaki en yüce ideali gerçekleştirdi, hep kendi olarak kaldı. Siyasi ve ahlaki bağımsızlığını sonuna kadar korudu. Bir siyasal inanç için acı çekmeyi, o inanç uğruna zulmetmeye yeğledi. Görüş ve hedefinden emindi, ülkesine ve insanına hep sadık kaldı. Kuşkusuz her insan gibi yanlışlıklar da yaptı. Evet, tarih bahtsızların bilimidir. Erbakan hakkındaki kararı kuşkusuz tarihin yüce mahkemesi verecektir. Bu kitap sadece olgulardan hareket ederek bir Erbakan biyografisi yazmak amacıyla kaleme alındı. Soner Yalçın, 2012, İstanbul Silivri Cezaevi. Ne dediler? Erbakan hareketiyle ilgili güzel bir gazetecilik araştırması. Emin Çölaşan, Hürriyet, 6 Aralık 1994. Yalçın emperyalizmin refah vasıtasıyla Müslümanlara yönelik karanlık hesaplarını belgeleriyle açıklıyor. Erbil Tuşalp, Cumhuriyet, 24 Temmuz 1994. İçlerinden kaçı Soner Yalçın'ın hangi Erbakan kitabını okumuştur acaba? Bu kitaptan öğrenecekleri çok şey olduğu gibi bazı soruların da cevabını bulacaklar. Hasan Pulur, Milliyet, 13 Temmuz 1994. Fabrikanın adı neden gümüş konulmuş? Erbakan, Nakşibendi tarikatı için çok önemli bir gümüşhaneli tekkesine mensup olduğu için herhalde. Nedenini Soner Yalçın'ın Hangi Erbakan adlı kitabından izliyoruz. Güneri Civaoğlu, Sabah, 31 Mayıs 1994. Gazeteci yazar Soner Yalçın'ın Hangi Erbakan adlı kitabına dayanarak refaha kavuşan 3 askeri yargıçla ilgili olayları hatırlatmamızın başka nedeni, Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın yeniden Türkiye'nin ilgi odağı haline gelmesiydi. Nokta, 10 Eylül 1994. Helali hoş olsun. 350 sayfalık güzel bir çalışma. Özellikle şu günlerde Erbakan Hoca'nın seyir defterini merak edenlere Soner'in kitabını ilaç gibi salık veririm. Atilla Aşut, Aydınlık, 13 Nisan 1994. Politik gündemin en renkli ve en çok konuşulan siması Erbakan'ın hiç bilmediğiniz yaşamını okuduğumda herkesin soracağı sorunun aynı olacağını düşünüyoruz. Evet, hangi Erbakan? Soruların perde arkasına meraklıysanız kaçırmayın. Yön 3 Temmuz 1990. Soner Yalçın kitabında bambaşka bir refah lideri tanımlıyor. Binbir Surat Erbakan. Aktüel 25 Mayıs 1994. Bilmiyorduk Soner Yalçın'ın piyasaya yeni çıkan Hangi Erbakan kitabından öğrendik. Melih Aşık, Milliyet, 22 Nisan 1994. Okuyun Soner Yalçın'ın yapıtını, çok daha ilginç olaylar yakalayabilirsiniz. Laikliğe düşmanlık nerelerde çörekleniyor görürsünüz. Mustafa Ekmekçi, Cumhuriyet, 14 Nisan 1994. Erhan Akyıldız, HBB televizyonundaki yüksek tansiyon programına geçtiğimiz çarşamba yazarımız Soner Yalçın'la Akşam Gazetesi'nin refahçı yazarı Mehmet Metiner'i çıkardı. Konu Erbakan hareketiydi. Tartışma çok ilginç geçti. Özellikle refah ideolojisinin gerçeklerle karşı karşıya kalınca düştüğü çaresizlik parlak biçimde sergilendi. Aydınlık 5 Kasım 1994. Daha az Uğur Mumcu'yduk dün, daha çok Uğur Mumcu'yuz şimdi. Genişletilmiş yeni baskıya ön söz. 18 yıl önce saklandığım yerde bu kitabı kaleme aldım. 18 yıl sonra cezaevinde bu kitabın genişletilmiş halini yazdım. Evet, elinizdeki kitabın yazım serüveni bile bir başına Türkiye'nin yakın siyasi hayatının krizini, tehlikesini gözler önüne seriyor. Gazetecilik yapmanın zorluğunu ispatlıyor. Yıl 1993. Güneydoğu'da uzun yıllar görev yapıp sonra kendi isteğiyle emekli olan Binbaşı Ahmet Cem Ersever bölgedeki faili meçhul cinayetleri ve olayları bana anlatmaya başladı. 23 Ekim 1993'te çalıştığım Aydınlık gazetesini arayan kimliği meçhul biri, "Ersever'i infaz ettik, sıra Soner'de" deyip telefonu kapattı. O günden sonra Ersever'den haber alınamadı. 3 Kasım'da postadan adıma gönderilmiş zarftan Ersever'in nüfus cüzdanı çıktı. Bir gün sonra Ersever'in cesedi bulundu. Kafasına 2 kurşun sıkılmıştı. Sıra bende miydi? Kaçtım. Saklandığım yerde elinizdeki kitabı yazdım. 1993-1994'te gizlendiğim evde doğdu bu kitap. Aradan 18 yıl geçti. Elinizdeki kitabın genişletilmiş baskısını Silivri cezaevinde kaleme aldım. Yıl 2012. Ne olduğu henüz ortaya çıkarılamayan MIT'in Genelkurmay İstihbaratın ve Emniyetin "bizde bu örgütle ilgili bilgi yok" dediği Ergenekon terör örgütünün medya yapılanmasını oluşturmak iddiasıyla 2 yıldır cezaevindeyim. Sadece ben değil, çoğunluğu sahibi oldum Oda TV.com çalışanı gazeteciler, yazarlar olmak üzere 11 tutuklu 13 sanıklı bir dava bizimkisi. 5 yıldır soruşturulan, yargılanan, ne idüğü belirsiz bir örgütün emriyle haberler, kitaplar yapmışız. Duruşmalara gidip geliyoruz, bakalım halimiz ne olacak. 18 yıl önceki halimden bir farkım hala yok. Elinizdeki kitabı cezaevinde zor şartlarda yeniledim. Cezaevinde bilgisayar, daktilo kullandırılmadı. Yasaktı, bu sebeple elimle yazdım. 18 yıl önce saklandığım yerde insanlar daktilo sesinden rahatsız olmasın diye geceleri elimle yazmıştım. Yıllar sonra yazım tekniğim değişmedi. Demek bu kitabın kaderi buymuş. Hangi Erbakan aslında benim 12 kitabım arasında öksüz olandı? Kitabı 1994'te yazmış, yıllar içinde Erbakan'ın ve siyasal hareketinin üzerinden nice silindirler geçmiş ve ben ne yazık ki fırsat bulup kitabı bir türlü yenileyememiştim. Cezaevindeyken 27 Şubat 2011'de Necmettin Erbakan vefat etti. Yani aslında kitaba son nokta konuldu. Yeni baskıyı yapmak zaruriydi. Kendimi buna zorunlu hissettim. Erbakan'la yolunu ayıranlar, eski öğrencileri, cumhurbaşkanı, başbakan, bakanlar vesaire televizyona çıkıp konuşmalar yapınca kendimi Erbakan'a borçlu hissettim. Çünkü yalan söylüyorlardı. Yollarının gerçekten neden ayrıldığını anlatmıyorlardı. Son yıllarda hep aynı yüzeysellikle karşılaşıyoruz. Kavramlarla düşünmüyor, konuşmuyor, kişilerin nitelikleriyle tartışıyoruz. Ne iyi insandı. İyi de niye yolunuzu ayırdınız? Mesele sadece iyi olmaksa. Derinlik çok yüzeyde bizim ülkemizde. Yalan söylemek siyasal bir tarz haline getirildi. Sahtecilik, ikiyüzlülük çekici oldu bizim topraklarda. Tarihe not düşmeliydim çünkü hakikati başka kalıplara sokarak tanınmaz hale getirmeye çalışıyorlardı. Yapılması gerekeni yapmalıydım, hoşa gideni değil. Kitabı yazdığım dönemde Erbakan'la özel bir görüşme fırsatım olmadı, randevu vermemişti bir türlü. Hangi Erbakan doğduktan 2 yıl sonra 1996 yılında Erbakan başbakan iken başbakanlık konutunda özel bir yemekte yan yana geldik. Ne yalan söyleyeyim, yemeğe çekinerek gittim. Kendisini tanımıyordum. Kitapla ilgili sert sözler sarf edebilirdi. Ve hiç çekindiğim gibi olmadı. Üstelik teşekkür etti. "Siz öyle görmüşsünüz, öyle yazmışsınız" dedi. Yemek boyu sanki hep bana anlatır gibi bakarak konuştu. Sanki bana gecikmiş röportajını veriyordu. 28 Şubat süreciyle Erbakan haksız yere başbakanlıktan uzaklaştırıldı. Partisi kapatıldı ve bir daha eski siyasal gücüne kavuşamadı. Hiç ummadığı yerden darbe yedi. Yetiştirdiği öğrencileri Erbakan'ı yıktılar. Tarih bahtsızların bilimidir. Erbakan siyasi hayatı boyunca itilerek, bastırılarak, eziyet edilerek, arkadan hançerlenerek yalnızlığa yükseltildi. Hiç aman dilemedi. İnancına ve düşünsel değerlerine tutkuyla bağlı kaldı. İnadın sabrın adı oldu. Defterinde umutsuzluk hiç yazmadı. Üstelik kendi topraklarında mülteci bir kuşaktı onlar. Kültürel hayatlarının budandığını hisseden, acı çekmeyi öğrenmiş bir kuşak, kimsenin hizmetine girmedi. Hizmetini aldığı Milli Görüş Okulu'nun ilk öğrencileri de gün geldi, onun deyimiyle arka kapıdan kaçıp gittiler. Şaşırmış mıydı? Sanmam. Türkiye'de siyasetin sadakatsizlik üzerine kurulu olduğunu bilecek kadar tecrübe yaşadı. Zalimliğe karşı her daim müttefiki sadece zaman oldu. Ama artık zamanı kalmamıştı. 27 Şubat 2011'de vefat etti. Ölümü üzerine eski öğrencilerinin sözlerini televizyonda seyrederken aklıma Tolstoy'un bir sözü geldi. Bir inanç için acı çekmek, o inanç uğruna zulüm etmekten bin kez iyidir. Kuşkusuz herkes hakkında gerçek yargıyı tarihin yüce mahkemesi verecektir. Evet, ileriye bakabilmek için mutlaka geçmişi öğrenmek, sorgulamak, hesaplaşmak gerekiyor. Umarım bu çalışmam tarihsel yargının hakikatin ortaya çıkmasına yardımcı olur. Ve bilinir ki her biyografi aslında bir vedalaşmadır. Bu arada kitabın genişletilmesindeki yardımları için mahpus arkadaşım odatv.com haber müdürü Barış Terkoğlu'na çok teşekkür ederim. Bir teşekkür de Kırmızı Kedi'ye. Kitaplarımın yayımlanmasından korkulduğu kabus günlerinde hep yanımda oldukları için. Ekim 2012, Soner Yalçın, Silivri Cezaevi. Birinci baskıya ön söz. 15 Şubat 1988, Refah Partisi ile ilk ciddi tanışmamın tarihi. Devlet Güneydoğu'da PKK karşısına İslam birleştirir mantığı ile Kürt-İslam sentezini çıkarmaya çalışıyordu. O dönemde çalıştığım 2000'e doğru dergisine devletin bu konudaki en büyük yardımcısının liderliğini Necmettin Erbakan'ın yaptığı Refah Partisi olduğu konusunda bilgiler geliyordu. Konuyla ilgili araştırma yapmak için bölgeye gittim. 20 gün kaldım. Refah Partisi'nin Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Bitlis, Van il örgüt yöneticileriyle saatlerce sohbet etme olanağı buldum. Sohbetlerde Hasan el-Benna, Seyyid Kutup, İhvan-ı Müslimin, Hizbul Tahrir gibi isimlerini duyduğum, ancak yeterli bilgi sahibi olmadığım İslamcı liderler ve örgütlerin adı geçiyordu. Ayrıca sık sık İran'daki gelişmelerden bahsediyorlardı. Konuşmalar sonucu anladım ki ne Orta Doğu'daki İslami örgüt liderleri konusunda ne de Türkiye'deki tarikatlar, cemaatler hakkında yeterli bilgiye sahiptim. 1950'li yıllarda Demokrat Parti döneminde ekilen, 60'lı 70'li yıllarda filizlenen siyasal İslami hareket, 80'li yıllarda özgürlükleri lüks sayan, solu ezen, dini dalga kıran olarak gören 12 Eylül askeri darbesi ve Başbakan Turgut Özal döneminde yeşertildi. Bireyin ve toplumun özgürleşmesi olarak öğrendiğim laiklik ise devlet katına hapsedildi. Herhangi bir sonucu çözmenin ilk yolu gerçeği cesaretle ve bütün boyutlarıyla ortaya koymaktır. Konu ile ilgili yeni bilgiler öğrenmek, bildiklerimi derinleştirmek için araştırma yapmaya karar verdim. Her kitaba, her yazıya, her rapora, her satıra ulaşmaya çalıştım. Onlarca kitaba, 12 klasör dolusu bilgi ve belgeye sahip oldum. Başta Milli Görüş Hareketi'nin ilk partileri, eski Milli Nizam Partililer, eski Milli Selamet Partililer olmak üzere Refah Partisi milletvekilleri ve İslamcı aydınlar ile sohbetler yaptım. Refah Partisi'nin hemen tüm yöneticileriyle tanıştım, görüşmeler yapma olanağı buldum. 6 yıllık çalışmanın ürünü olan bu kitabı 27 Mart 1994 genel seçimlerinden çok önceki bir tarihte çıkarmayı planlamıştım. Olmadı. Güneydoğu'da uzun yıllar jandarma istihbarat grup komutanı olarak görev yapan binbaşı Ahmet Cem Ersever'in faili meçhul bir cinayete kurban gitmesi Hangi Erbakan adlı kitabımın çıkmasını geciktirdi. Binbaşı Ersever'in yazılmamak üzere anlattıklarını ölümünden sonra Binbaşı Ersever'in İtirafları adlı kitapta topladım. Araya böyle bir çalışma girince bu kitap elinize geç ulaştı. İstedim ki yazdığım bu kitap Türkiye'nin tarihsel gelişimi konusunda yapılan araştırmalara ışık tutsun. Bu nedenle en büyük kaygım nesnelliğimi korumaktı. Bu çalışmayı kişisel yargılarımı karıştırmaksızın olguyu ön plana çıkararak gerçekleştirdiğimi düşünüyorum. Kuşkusuz karar okuyucunundur. Bir siyasi lider olarak Necmettin Erbakan'a oportünizmden pragmatizme kadar çeşitli damgalar vurabilirsiniz. Ancak Fransız devriminin ünlü kimyacısı Lavoisier'in hiçbir şey yoktan var olmaz yasası siyasal bilimler içinde geçerlidir. Erbakan hareketi Türkiye'nin gerçeğidir. Nasıl ortaya çıkmıştır ve gelişmiştir sorusunun yanıtı da bu kitapta verilmeye çalışılmaktadır. Bu çalışma aynı zamanda Erbakan kimdir sorusuna yanıt vermek için kaleme alınmıştır. Sizleri kitapla baş başa bırakmadan önce çalışmalarımda benden yardımlarını esirgemeyen bazı dostlara da teşekkür etmek istiyorum. Gazeteci Ünal İnanç sayesinde MSP ve Akıncılar iddianamelerine ulaştım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Kütüphane Bilgi İşlem, Dokümantasyon ve Mikrofilm birimlerinde görev yapan arkadaşların yardımlarıyla Türkiye'nin son 25 yıllık yakın siyasi gelişimini tarama olanağı buldum. Gazeteci Sinan Onuş, gazeteci Şule Kozan ve Aydınlık Gazetesi'ndeki meslektaşlarımın katkılarını gördüm. Başta Feyza Kutanoğlu Yalçın olmak üzere Yalçın ailesinin sıcak ilgileriyle moral kazandım. Bu kitapta 6 yıllık bir çalışma sonucu ortaya çıktı. Bu süreç boyunca bilerek veya bilmeyerek bana yardımcı olan herkesi saygıyla anıyorum. Soner Yalçın, Nisan 1994, Ankara. Birinci ayrının sonu, sayfa 16.